Sayfa 234. Pekala, istediğin gibi olsun. Umarım ben yanılmışımdır diye fısıldadı. Anahtarı sana teslim edeceğim. Anahtarı tam teslim etmek üzere elini cebine sokarken Mihail gürledi. Dur, kımıldama, silahlısın değil mi? Evet, tabancam yanımda. Kuznetsov başıyla Serkan'a bir işaret yaptı. Üzerine ara, silahını da anahtarını da al. Serkan Boris'e yaklaşırken Tretyakov gülümsemeyi başardı. Sana silah çekmemden mi korkuyorsun? Merak etme, ben dost bildiklerimi ateş etmem. Endişelenmene gerek yok. Mihail'in gözleri kan çanağı gibiydi. Artık kimin dost, kimin düşman olduğunu bilmiyorum. Çocukluk arkadaşına inanmakla beni hayal kırıklığına uğrattın dostum. Boris sesini çıkarmadı, ellerini yukarıya kaldırdı. Tabanca hala üstüne çevriliydi. Yan gözde yanına gelen Serkan'a baktı. MİT ajanı usta bir aramayla hem tabancayı hem de eski paslı kasa anahtarını bulmuştu. Serkan tabancayı kendi cebine indirirken anahtarı da Mihail'e uzattı. Anahtarı avcuna alan Mihail ilk defa zafer sarhoşluğu ile sırıttı. Sonra granit kafaya döndü. ''Hadi Igor, aşağıya inelim.'' dedi. Koca dev yerinden kımıldamamıştı. Tuhaf tuhaf Mihail'e bakıyordu. ''Hadi Igor, söylediğimi duymadın mı?'' Granit kafa başını iki yana salladı. ''Ben bu oyunu sevmedim Mihail, yeter. Daha fazla devam etmek istemiyorum. Hem Boris'i de karını da üzdün. Ne biçim şaka yapıyorsun? Anahtarımı bana ver. O benim anahtarım, babamın kasasının.'' Mihail deve baktı. ''Vereceğim tabii.'' dedi. ''Ama önce içine sakladığım şeyi almalıyım. Unuttun mu, o benim malım. Almadan olmaz.'' ''Sonra barışacak mıyız? Bu oyunu kesecek miyiz?'' ''Tabii Igor. Öyleyse bodruma inelim. Hadi gel.'' Mihail Serkan'a tekrar bakıp hırlar gibi söylendi. ''Aldığın tabancayı bunların üzerine çevir. Hareket ederlerse hiç tereddüt etmeden ateş et dostum. İyice anladın mı beni?'' Serkan anladım dercesine başını sallamıştı. Tamara zangır zangır titriyordu. Kocasının ağzından dökülen kelimelerle çılgına dönmüştü. Duyduklarına inanmak istemiyordu. Kocası hiç tanımadığı bir Türk ajana gerekirse ateş edebileceğini söylemişti. Bu aklının kabul edebileceği bir şey değildi. Kabus görüyor olmalıydı. Yaşadığı karabasandan kurtulmak istercesine vücudunu çimdiklemek istedi. Keşke bütün bunlar bir düş olsaydı da hala Podyupya'ya giden trende uyuyor olsaydı. Ne yazık ki düş değil, gerçeğin ta kendisiydi. İradesini zorlamasına rağmen gücü tükendi, gözleri karardı ve olduğu yere yuvarlandı. Mihail hiç oralı olmamış, hatta dönüp karısına bakmamıştı bile. Serkan cebinden çıkardığı tabancayı Boris'e yöneltirken granit kafa şaşkın şaşkın yere yuvarlanan Tamara'ya bakıyordu. Birinin onu yerden kaldırması gerektiğini düşündü. Fakat ne Mihail ne Boris kadınla ilgileniyordu. Dev önce Tamara'ya yaklaşmak istedi. Onu kaldırıp koltuğuna oturtması gerekiyordu ama Mihail'in sert sesiyle irkildi. ''Şimdi sırası değil Igor. Bırak kalsın. Sonra icabına bakarız. Önce kasayı açalım.'' Dev omuzlarını silkti ve bodruma doğru yönlendi. Mihail Kuznetsov da arkasından geliyordu. Boris Tretyakov fasih İstanbul şivesiyle mırıldandı. ''Siz gerçekten MİT'ten misiniz?'' Serkan Başar'ın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bir Rus ajanının ağzından bu kadar düzgün Türkçe kelimeler çıkacağına ihtimal vermemişti. ''Türkçeyi nerede öğrendiniz? Çok güzel konuşuyorsunuz.'' diye mırıldandı. ''Moskova'daki Şark Dilleri Enstitüsü'nde. Ama sizin Rusçanız da kusursuz. Sizi bizden biri sanmıştım. Bir sakıncası yoksa Türkçe konuşmaya devam edelim. Zira Bayan Kuznetsov'un konuşmalarımızı anlamasını istemiyorum. Halini görüyorsunuz. Kocasının davranışları onu çok üzdü.'' Serkan bir süre Ajan Tretyakov'a ilgiyle baktı. ''Nereye varmak istiyorsunuz? Şu anda en önemli sorun Bayan Kuznetsov değil herhalde.'' ''Haklısınız.'' diye mırıldandı Boris, ellerini iki yana açarak. Bir adım geri gidip genç kadının yanına yaklaştı ve onu teselli etmek istercesine dostça elini omzuna koydu. ''Şimdi konumuz bu olmamalı. Konuşacak çok daha önemli şeyler var.'' Serkan'ın ilgisi artmıştı. ''Ne gibi?'' Boris omuzlarını silkti. ''Hepimiz istihbaratçıyız. Tereciye tere satmanın anlamı yok. Siz Kuznetsov'un anlattıklarına inandınız mı? Bana oldukça hayali gibi geldi. Buraya geliş sebebimiz Başkan Putin'e suikast teşebbüsü olamaz. Bence Mihail Kuznetsov başka bir amaçla çırpınıyor. Ağzımı mı arıyorsun? Sadece gerçeği öğrenmek istiyorum. Mihail eski arkadaşlığımızdan yararlanarak beni içinden çıkılmaz bir belanın tam ortasına itti. Üzgünüm ama ona inanmak içimden gelmiyor. Bu arada Tamara Boris'e dönerek sordu. Türkçe konuşuyorsunuz değil mi? Neden Rusça konuşmuyorsunuz? Benden gizlediğiniz bir şey mi var? Ben de anlamak istiyorum. Boris bu defa Rusça mırıldandı. Önemli bir şey değil Tamara. Sadece Mihail'e inanmadığımı ifade etmek istedim. Kocan sanırım hepimizi aldatıyor. Serkan yine Türkçe sordu. Sizi böyle düşünmeye iten sebep nedir? Hadi gerçekçi olalım. 6 ay ertelenmiş suikast teşebbüsü olamaz. Şayet FSB böyle bir teşebbüs planlamış olsaydı hemen icraya kalkışırdı. Bu çok uzun bir zaman. Serkan ikisine doğrulttuğu tabancayı indirdi ama yine de tetikteydi. Peki sizin aklınızdan geçen nedir? Hiçbir fikrim yok henüz. MİT'ona inandı mı? Evet, hem yalnız MİT değil CIA'ya de inandı. CIA'nin de bu operasyondan haberi mi var? Serkan başını salladı. Biz haber verdik. Boris Tretiakov birkaç saniye kararsız kaldı. Kısa da olsa kuşkulara kapıldı. Acaba Mihail'in anlattıkları gerçek olabilir miydi? Diye bocaladı. Tam o sırada bodrumdan hafif çığlığımsı bir ses gelmişti. Hepsi dikkat kesilerek bakışlarını açık duran bodrum kapısında çevirmişlerdi. Az sonra eski ahşap merdivenlerden ayak sesleri yükseldi. Kapının eşiğinde Mihail göründü ama Igor yanında değildi. Serkan da aynı anda elindeki tabancayı Boris'e doğrultmuştu yeniden. ''Igor nerede, ne yaptın ona?'' diye hırladı Boris. Mihail kayıtsız bir tavırla ve Boris'le fazla ilgilenmeden mutfak raflarını doğru ilerleyerek yiyecek bir şey aramaya başlamıştı. Eski çiftlik evinin aşılmış dolaplarını açıyor fakat her seferinde yüzünü buruşturarak kapatıyordu. ''Bu evde yiyecek hiçbir şey yok mu yahu?'' diye homurdandı. ''Siz de aç mısınız?'' Tamara hala dehşetle kocasını süzüyordu. Ondaki değişikliğe inanamıyordu bir türlü. Bunca yıldır tanıdığı adam olamazdı bu. Mihail'in bu acımasız yüzünü hiç görmemişti. Boris tekrar kükredi. ''Igor'a ne yaptın? Çığlığını hepimiz duyduk.'' Mihail çocukluk arkadaşına dönüp baktı. İyice kafayı yemiş, geri zekalı ne olacak? Aşağıda beni durdurmaya kalkmıştı. Ben de kafasına tabancamın kabzasını indirdim. Sonra sırıtmaya başladı. ''Merak etme, ölmedi. Bilirsin, sağlamdır o. Sadece birkaç saat baygın yatar.'' Artık yüzünde muzaffer bir ifade vardı. Gözleri zafere ulaşmanın zevkiyle parlıyordu. ''Beni dinleyin.'' diye fısıldadı. ''Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben sadece görevini yerine getirmeye çalışan bir FSB elemanıyım. Vatanımı severim ve asla hain değilim. Hakkımda ne düşünürseniz düşünün, umurumda değil. Tek isteğim Rusya'nın eski şaşalı ve güçlü haline dönmesidir. Bunu temin için de elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Hatta bu uğurda canımı bile veririm. Ben böyle eğitildim ve inançlarım her şeyin üstündedir. Sizlere gelince.'' Mihail ağır ağır karısına doğru ilerledi. Tamara şaşkınlıkla kocasının boyalı saçlarına bakıyordu. Onu yadırgadığı, incindiği ve içinde bir şeylerin tümüyle değiştiği açıkça belli oluyordu. ''Seni bunca yıldır hiç tanımamışım Mihail.'' diye kekeledi. Kuznetsov onu duymamış gibiydi. ''Buraya asla gelmemeliydin Tamara. Senden tek isteğim, teslim ettiğim anahtarı Boris'e vermendi. Fazlası değil. Senin gibi zeki bir kadın böyle aptalca bir işe kalkışmasını bir türlü anlayamıyorum. Seni sevdiğimi bilirsin ama artık benim için ayak bağısın. Üzgünüm, seni yanımda götüremem. Önümde çok zorlu 4-5 gün var ve asıl görevim şu andan itibaren başlıyor. Kendi başının çaresine bakacaksın Tamara, beni anlıyor musun?'' Genç kadının çeneleri kilitlenmişti adeta. Korkuyla kocasını dinliyordu. Mihail silahı tutmayan boş eliyle onun saçlarını okşamak istedi ama Tamara hızla başını geriye çekti. Hiç oralı olmayan Mihail bunun pek üzerinde durmadan genç kadına şöyle bir baktı ve sonra Boris'e yaklaştı. ''Seni severim Boris, iyi ve sağlam bir insansın ama ne yazık ki dünyalarımız oldukça farklı ve birlikte yürüdüğümüz yol burada noktalanıyor. Bir daha karşılaşıp karşılaşmayacağımızı hiç bilmiyorum. İtiraf edeyim ki iyi niyet ve sadakatine güvenip seni kullandım. Başını derde soktuğumu biliyorum ama unutma ki bu Rusya'nın yüksek menfaatleri içinde. Umarım ileride bana hak verirsin.'' Ajan Tretiakov'un ağzından tek kelime çıkmamıştı. Derin bir nefes alan Mihail, üzgün bir şekilde homurdandı. ''Ne yazık ki biz hemen buradan ayrılmak zorundayız. Önümüzde uzun bir yol var. Oturup sizinle sohbet etmeyi çok isterdim ama gitmek zorundayız. Şimdi bir çılgınlık yapmamanız için sizi aşağıya, bodruma, Igor'un yanına indirmek mecburiyetindeyim. Orada rahatsız saatler geçireceğinizi biliyorum fakat başka çarem yok. Sizi ebediyen susturmak en doğrusuydu ama sevgili karımı ve sadık çocukluk arkadaşımı öldürmeye gönlüm razı değil. Şimdi lütfen karşı koymadan bodruma inin.'' Boris, silahlı iki adama karşı koyamayacağını çok iyi biliyordu. Hem mukavemet etmeye kalkışırsa gözü dönmüş Mihail'in karısını bile hiç tereddüt etmeden vuracağını aklı kesmişti. Usul usul bodruma giden merdivenlere doğru ilerlediler. Tamara basamakları inerken şiş bileğiyle epey zorlandı. Rutubet kokan bodrumda bu defa tam orta yerde yanan bir mum vardı ve titrek alevi alçak tavanlı ortamda gölgeler yaratıyordu. Igor'un devasa vücudu kapısı açık kasanın tam önünde boylu boyunca uzanmış yatıyordu. Devin kafasından şakağına doğru incecik kan süzülüyordu. Serkan en arkadan geliyordu. Hepsi aşağıya inince Mihail MİT ajanına dönerek homurdandı. ''Hadi dostum, şu kenardaki ipleri alarak hepsinin ellerini ve ayaklarını bağla.'' dedi. Tabancasını cebine atan Serkan sordu. ''Bu yaralı devi de mi bağlayayım mı?'' ''Asıl ona dikkat et. İnanılmayacak kadar güçlüdür.'' Serkan hemen harekete geçti. Yaralı Igor'un hem ellerini hem de ayaklarını sıkı sıkı bağladı. Sonra Tamara'ya yaklaştı. Bu arada Mihail elindeki silahını Boris'e doğrultmuş, son anda bir çılgınlık yapmaması için dikkat kesilmişti. Tamara'nın bağlanmasından sonra Serkan Boris'e yaklaştı. Bu arada yere uzanmış olan genç kadına yaklaştı Mihail. Bir an karısına acıyarak baktı. Genç kadın ateş püskürerek haykırdı. ''Senden nefret ediyorum Mihail. Meğer senin hakkında hiçbir şey bilmiyormuşum. Sen bir domuzsun, acımasız, başı ezilecek bir yılan. Hangi erkek karısını bu kadar zor bir durumda kaderini terk eder?'' ''Üzgünüm Tamara, ama elimden başka bir şey gelmez.'' Bu arada Serkan Boris'in ellerini bağlamaya başlamıştı. Ama FSB ajanı bir an şaşkınlıkla Serkan'ın yüzüne baktı. Zira adam bileğine geçirdiği ipi hiç sıkmadan sadece bir düğüm atmıştı. Boris rahatlıkla o iplerden kurtulabileceğini sezdi. Ancak Serkan'ın bunu bilerek ve isteyerek mi yaptığını anlayamamıştı. O sırada Serkan Mihail'in karısıyla konuşmasından istifade ederek sırtını onlara dönmüş ve kaşla göz arası Boris'ten yukarıda aldığı tabancayı montun cebine atıvermişti. Tretyakov irkildi. Tekrar bakıştılar. Bu arada Serkan hafifçe gülümseyerek sol gözünü manidar bir şekilde kırptı. İşini bitiren MİT ajanı çömeldiği yerden fırlayıp bunların işi tamam hadi gidelim artık diye bağırdı. Mihail Kuznetsov da karısının alnına bir öpücük kondurmuş, hoşça kalın dostlarım diye fısıldandı. Az sonra bodrum kapısı kapandı. Yukarıdaki ayak sesleri duyulmaz olmuştu. Şimdi buz gibi soğuk olan bodrumdaki titrek mum ışığında sadece Tamara'nın hıçkırıkları duyuluyordu. ''Ağlama lütfen Tamara. Biraz sonra buradan kurtulacağız.'' diye homurdandı. Boris uzandığı soğuk taşların üzerinden bir yandan da bileğini kavrayan gevşek bağlanmış ipten kurtulmaya çalışıyordu. Genç kadın onun her zaman yüreklendiren sesini duyunca biraz toparlanır gibi oldu ama öylesine büyük bir darbe yemişti ki kocasından hıçkırıklarını engelleyemiyordu. Islak gözleriyle az ilerisinde bileğindeki bağlardan kurtulmak için çırpınan Boris'e baktı. Zavallı koca dev de hala eli kolu bağlı şakağından süzülen kanlarla yerde yatıyordu. Tamara Boris'in saatlerce uğraşsa bile o iplerden kurtulamayacağını düşünürken, birden hayretle mum ışığında ajanın bileklerindeki ipi çözdüğünü ve dirsekleri üzerinde doğrularak ayaklarını bağlayan ipi açmaya başladığını gördü. Gözlerine inanamadı, ağlamayı kesip mırıldandı. ''Bunu nasıl başardın?'' ''O Türk ajan bunu bilerek yaptı.'' Tamara afallamıştı. ''Neden ama?'' ''Nedenini şimdilik tam olarak bilmiyorum. Ama bana kalırsa o da Mihail'e pek güvenmiyor. Silahımı da bana iade etti.'' ''Ne zaman?'' ''Kocan seninle konuşmasını yaparken.'' Ayağını bağlayan iplerden de kurtulan Boris hızla Tamara'ya yaklaştı ve kadının bağlarını çözmeye başladı. Az sonra ikisi de serbest kalmışlardı. Ajan hızla yerde yatan Igor'a yaklaştı. Dev hala baygındı. Boris, yarası kanıyor, önce kanamasını durdurmalıyız diye homurdandı. Igor da çözüp kollarının altından tutarak merdivene doğru sürükledi. ''Sen yukarı çık ve kapıyı aç.'' dedi Tamara'ya. ''Ya hala yukarıdalarsa?'' ''Korkma, çoktan gittiler, seslerini duydum.'' Tamara basamakları çıkıp ürkerek kapıyı açtı. Çiftlik evinin ışıkları yanıyordu ve içeride derin bir sessizlik vardı. Derin bir nefes alan Tamara, Boris'e yardım etmek üzere yanına gitti. Ajan, granit kafayı taşımakta zorlanıyordu. Yaralı arkadaşını güçlükle sırtına almış, basamakları tırmanmaya başlamıştı. Sonunda Igor'u yatağına yatırdılar. Boris temiz bir havlu bulup Igor'un başındaki kanı silmeye başladı. Yedi canlı Igor yavaş yavaş kendine geliyordu. Gözlerini açıp karşısında Boris'i görünce utanarak yüzünü ekşitti. Mihail başkası olmuş. O bizim eski arkadaşımız değil. Bana vurdu Boris. Artık ona inanmayacağım. Haklısın Igor. Şimdi sus ve dinlenmeye çalış. Sonra konuşuruz. Igor'u yalnız bırakarak dışarıya çıktılar. Hala güçlükle adım atan Tamara ürkek ve kısık bir sesle sordu. Şimdi ne olacak Boris? Ne yapacağız? Ajan kısa bir süre düşündü. Sonra uzanıp genç kadının ellerini avucunun içine aldı. Anlayışlı ve üzgün bir şekilde Tamara'nın gözlerinin içine bakarak fısıldadı. Ortada kabul etmek zorunda olduğumuz bazı gerçekler var Tamara. Birincisi kocan herkese yalan söylüyor. Buna en yakın olanı karısı da dahil. Bu biraz acı ama senin buradaki varlığın bile onu zerrece ilgilendirmedi. Tamara'nın gözleri yaşardı tekrar. Hafifçe içini çekti. İkincisi diye devam etti Boris. En başından beri ona güvenmekle hata etmişiz. O sadece amacına ulaşmak için bizleri kullandı. Sen de, ben de, Igor da bu alçakça düzenlenmiş planın basit birer parçasıyız. Ne yazık ki hepimiz oyuna geldik. Birinci müdür Fyodor Petrovski haklıymış. Ne demek istiyorsun? İçimizdeki gerçek hain kocan aslında. Kızaran Tamara duyulmayacak bir sesi fısıldadı. Ben böyle kirli oyunlardan anlamam. Açıkla lütfen Mihail, neyin peşinde? Rusya'da rejimin tabii. O bir komünist ve amacı mevcut rejimi bir ihtilalle yıkmak. Belli ki düzenin her kademesinde vazife gören çeşitli memur ve askerler var. Mihail'in burada sakladığı disket aslında onların tam listesini gösteriyor. Bütün korkusu o disketin FSB'nin eline geçmesiydi. Onu hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir yere saklamayı uygun buldu. Anladığım kadarıyla FSB aylar önce bu eylemin kokusunu almış ve olayın üzerine gitmeye başlamış. Nasıl ve ne şekilde olduğunu bilmiyorum ama tahminimce birinci müdürün üç muavinde bu işin FSB'deki ana organizatörleri olmalı. FSB şüphelendiklerini bir şekilde ortadan kaldırmış fakat Mihail'den yeterince kuşkulanmamış ya da onu itham edecek bir delil bulamamış ve yalnızca İstanbul'a sürmekle yetinmiş. Genç kadın yeniden kekeledi. Ya şu başkan Putin'e yapılacak suikast nedir? Gerçek mi? Muhtemelen evet. Başkanı öldürmeye kalkışacaklar. Ama bu olsa olsa ihtilal teşebbüsünün son halkasıdır. Zaten bu kadar ertelenmesinin sebebi de bu olmalı. Pek bir şey anlamadım yine. Böyle bir ihtilal kadrolaşma ister. Önce teşebbüse bak, baş koyanlar gerçek niyetlerini ispat etmek ve ihtilal başladığında stratejik mevkilerde görev almak zorundadırlar. Aksi halde tam bir kaos yaşanır ve aksi görüşte olanlarla aralarında çatışma çıkar. Bunun anlamı da iç savaş demektir. Mevcut rejimi yıkmaya çalışanların belli ki zamana gereksinimleri vardı. Yani kadrolaşmayı tam yerine getirememişlerdi. Mihail İstanbul'da bunu bekledi. Yani sence şimdi bir darbe yapmaya hazır durumdalar mı? Bilemiyorum ama mümkündür. Tabii aksini düşünmek de mümkün. Tamara yine şaşkın şaşkın baktı. Nasıl yani? Belki FSB iyi çalıştı ve hazırlanan eylem planını tamamıyla ortaya çıkardı. Kocan da bu yüzden paniğe kapılmış olabilir. Bu konuda çeşitli fikirler ileri sürmek çok olası. Tir tir titremekte olan genç kadın tekrar sordu. Şimdi ne yapacağız? Ajan Tretyakov birkaç saniye düşündü. Galiba yapacağımız en iyi şey Fyodor Petrovski ile temas kurmak olacak diye mırıldandı. Tamara'nın gözleri irileşmişti.